Ayrım 12. Son Baba Mario Puzo. Sayfa 113. Claudia Veyla acıdığı için o akşam onunla yemek yemeye razı oldu. Birlikte senaryo üzerinde nasıl çalışacaklarını kararlaştıracaklardı. Birlikte çalışmanın kurallarından biri de romantik bir ilişkiye girilmemesiydi. Claudia bunu sağlamak için çalışmalara katılacağı zaman fazla çekici olmamaya çalıştı. Zaten işle aşkı karıştırırsa aklı da karışıyordu. Birlikte çalıştıkları o 2 aylık sürede sağlam bir dostluk kurmaları ikisini de şaşırttı. Onları aynı gün işten attıkları zaman birlikte Vegas'a gittiler. Claudia kumardan hep hoşlanırdı. Vail'da da aynı kusur vardı. Genç kadın Vegas'ta yazarı ağabey ile tanıştırdı. İki erkeğin hemen dost olmaları hayret vericiydi. Ona göre bu dostluğun oturabileceği bir temel yoktu. Ernest bir aydındı, spor ya da golf onu ilgilendirmiyordu. Cross ise yıllardan beri bir tek kitap okumamıştı. Claudia Ernest'a bu konuyu sordu. Vail o dinlemekten hoşlanıyor dedi, ben de konuşmaktan. Ama Claudia bunun yeterli bir açıklama olmadığını düşündü. Cross'la da konuştu. Genç adam onun ağabeyiydi ama genç kadın için yine de gizemli biriydi. Cross Claudia'nın sorusunu düşündü. Sonunda da ona karşı tedbirli davranmak için hiçbir neden yok dedi. Çünkü istediği bir şey yok. Cross bu sözleri söyler söylemez Claudia bunun doğru olduğunu anladı. Ernest Vail ne yazık ki gizli arzuları olan bir adam değildi. Claudia'nın Ernest Vail'la olan aşk macerası farklıydı. Vail dünyaca tanınmış bir romancı olmasına karşın Hollywood'da hiç gücü yoktu. Toplum ilişkilerinde kibar değildi. Karşısındakilerde düşmanca duygular uyanmasına neden oluyordu. Dergilere yazdığı makalelerde politika konusunda hatalar yapıyordu. İşin garibi iki tarafı da öfkelendiriyordu. Amerikan demokrasisiyle alay ediyor, feminizm hakkındaki yazılarında kadınların fizik bakımından erkeklere eşit oluncaya kadar sürekli ezileceklerini iddia ediyordu. Feministlere yarı askeri eğitim grupları oluşturmalarını öneriyordu. Dil konusunda yazdığı uzun yazısında zencilerin kendilerinden siyahlar değil renkliler diye söz etmelerini ısrarla istiyordu. Çünkü siyah ya da kara sözcükleri kötü ya da aşağılatıcı anlamda kullanılıyordu. Kara suratlı, kara gün, kara talih gibi. Vail, sınıf konusunda yazdığı yazıda fazla parası olan insanların kendilerini savunmaları ve acımasız davranmaları gerektiğini öne sürüyordu. Fakirler ise suç işlemeliydiler. Çünkü zenginlerin paralarını korumak için koydukları yasalara karşı gelmeleri gerekiyordu. Ona göre yardım parası fakirlerin bir ihtilal yapmamaları için onlara verilen rüşvetti. Dine gelince o da ilaç gibi reçeteyle verilmeliydi. Ne yazık ki kimse işin iç yüzünü anlayamıyordu. Vail ciddi miydi yoksa alay mı ediyordu? Yazarın romanlarında hiç böyle eksantriklikler yoktu. Bu nedenle romanlarından onu anlamak olanaksızdı. Claudia ile yazar en çok satan romanının senaryosu üzerinde çalışırlarken çok yakın iki dost oldular. Çalışkan bir öğrenciydi Vail, genç kadına saygı gösteriyordu. Claudia ise buruk şakalarını ve toplumsal durum konusuna duyduğu ciddi ilgiyi takdir ediyordu. Vail pratik olarak parayı aldırmıyordu. Onu ilgilendiren soyut düzeyde paraydı. Dünyada özellikle Hollywood'da gücün etkisini bilmezden gelmesi ise Claudia'yı çok şaşırtıyordu. Yine de öyle iyi anlaşıyorlardı ki Claudia Vail'dan romanını okumasını istedi ve ertesi günü stüdyoya elinde notlarla gelmesi gururunu okşadı. Claudia'nın romanı sonunda hem başarılı bir senarist olduğu için hem de menajeri Melo Stewart'ın zorlamaları yüzünden yayınlanmıştı. Birkaç eleştirmen eseri biraz övmüşler, bazıları ise yazarı senarist olduğu için alay etmişlerdi. Ne olursa olsun Claudia romanını seviyordu. Ancak kitap satmamış, film hakkını satın alan da olmamıştı. Kitabın başına Amerika'nın yaşayan en büyük romancısına diye yazmıştı. Ama bunun da yararı olmadı. Vail, sen çok şanslı birisin dedi. Sen romancı değil senaristsin. Hiçbir zaman bir romancı olamayacaksın. Ondan sonraki 30 dakika kitabı didik didik etti. Ama bunu küçümseyerek ya da alay ederek yapmadı. Claudia'ya romanın neden saçma sapan olduğunu göstermeye çalışıyordu. Roman yapı ve derinlikten yoksundu. Karakterler canlı değildi. Genç kadının en güçlü olan yanı, yani diyalog yeteneği de romanda bir işe yaramamıştı. Espriler anlamsızdı. Böyle acımasız eleştiri bir cinayetti ama Vale öyle mantıklı bir biçimde konuştu ki Claudia söylediklerinin doğru olduğunu anladı. Vale sözlerini 18 yaşındaki bir kadın için çok güzel bir kitap bu diye tamamladı. Şefkatli davrandığını sanıyordu. Saydığım bütün bu kusurlar deneyim sayesinde giderilebilir, yani yaşlanarak. Ama onaramayacağım bir tek şey var. Roman üslubu yok sende. Zaten fena halde üzülmüş olan Claudia bu kez kızdı. Bazı eleştirmenler üslubun lirikliğini övmüşlerdi. İşte bunda yanılıyorsun. Ben kusursuz cümleler yazmaya çalıştım. Ve senin kitaplarında en hayran olduğum şey de dilin şiirselliği. Vale ilk kez o zaman gülümsedi. Teşekkür ederim ama ben şiirsel olmaya çalışmıyordum ki. Üslubum ve kullandığım dil karakterlerin duygularından doğuyor. Senin kitabında ise dilin ve şiirin zorlama bütünüyle sahte. Claudia hüngür hüngür ağlamaya başladı. Kahretsin, sen kim oluyorsun? Böyle yıkıcı bir şey nasıl söyleyebiliyorsun? Ne kadar da eminsin? Bu sözler Vale'ı eğlendirmiş gibiydi. Dinle, yayınlanabilecek kitaplar yazar ve açlıktan ölürsün. Ama bunu neden yapasın? Sen senaryo konusunda bir dahisin. Emin olmama gelince bildiğim tek şey bu. Bu konuyu en ince ayrıntısına kadar biliyorum ya da yanılıyorum. Claudia, yanılmıyorsun dedi. Ama sen bir sadistsin. Çok yeteneklisin. Film diyaloğu konusunda müthiş bir kulağın var. Hikaye bakımından bir uzmansın. Filmleri gerçekten çok iyi anlıyorsun. Neden bir otomobil teknisyeni yerine bir nalbant olmayı isteyesin? Sen bir film dahisisin, romancı değil. Claudia irileşmiş gözlerle ona şaşkın şaşkın baktı. Bana hakaret ettiğinin bile farkında değilsin. Vale, pekala farkındayım dedi ama bunu senin iyiliğin için yapıyorum. O kitapları yazanın sen olduğuna inanamıyorum. Onların yazarı olduğuna kimse inanamaz. Vale o zaman keyifle gıdaklar gibi güldü. Bu doğru, ne harika değil mi? Vale ondan sonraki hafta boyunca senaryo üzerinde çalışırlarken Claudia'ya resmi davrandı. Dostluklarının sona erdiğini düşünüyordu. Claudia sonunda ona, Ernest bu kadar soğuk davranma dedi, seni affediyorum, hatta haklı olduğuna bile inanıyorum. Ama neden o kadar gaddarca davrandın? Hatta ben bunun o erkeksi güç gösterilerinden olduğunu sandım. Yani beni aşağılayacak, sonra da yatağa itecektin. Ama senin bunu yapamayacak kadar aptal olduğunu biliyorum. Tanrı aşkına, ilacını içirirken insana biraz şeker de ver. Vale omzunu silkti. Lehimde olan bir tek şey var. Bu konuda dürüst olamazsam o zaman bir hiçim demektir. Ayrıca seni gerçekten sevdiğim için öyle haşin davrandım. Sen ender bulunan insanlardansın ama bunun farkında değilsin. Claudia gülümsedi. Yetenekli, zeki ya da güzel olduğum için mi? Vale bunları önemsemediğini belirtmek için elini salladı. Hayır, hayır. Çünkü sen kutsanmışsın, çok mutlu bir insansın. Hiçbir trajedi seni yenemeyecek. İşte bu ender görülen bir şey. Claudia bunu düşündü. Biliyor musun, bu sözlerinde de belli belirsiz bir hakaret var gibi. Yani benim temelde aptal olduğumu mu söylemek istiyorsun? Bir an durdu. Melankolik olmak daha duyarlı bir şey sayılıyor. Vale doğru dedi. Ben melankoliyim ve onun için de senden daha duyarlıyım, öyle mi? İkisi de güldüler. Genç kadın sonra Vale'a sarıldı. Bana karşı dürüst davrandığın için teşekkür ederim. Vale kendine fazla güvenme diye cevap verdi. Annem her zaman hayat el bombası dolu bir kutu gibidir derdi. Seni neyin paramparça edeceğini bilemezsin. Claudia güldü. Tanrım, her zaman uğursuz şeyler söylemen şart mı? Sen hiçbir zaman senarist olamayacaksın. Bu sözlerin bunu gösteriyor. Vale ama sözlerim doğru dedi. Senaryo üzerindeki çalışmaları sona ermeden Claudia Vale'ı yatağa sürükledi. Adama dostluk duyduğu için onu giysilerini çıkardığı zaman görmek istiyordu. Böylece gerçekten konuşabilecek, birbirlerine açılacaklardı. Vale ustadan çok hevesli bir aşıktı ve pek çok erkekten daha fazla minnet duyuyordu. En güzeli seksten sonra konuşmak çok hoşuna gidiyordu. Çıplak olması nutuk çekmesini, abartılı yargılarını engellemiyordu. Pervasız ve maymun kadar çevikti, çok da kıllıydı. Bir maymun kadar da açgözlüydü. Onun bu hali Claudia'yı eğlendiriyor, seksin doğasındaki o komedinin zevkini çıkarıyordu. Vale'in bütün dünyada ünlü olmasına bayılıyordu. Onu televizyonda seyretmişti. Vale edebiyat ve dünyadaki korkunç ahlak çöküntüsü konusunda konuşurken ukalaca tavırlar takınmıştı. Pek de içmediği piposunu vakarla elinde tutuyordu. Dirseklerinde deri yamalar olan tweed ceketiyle bir profesöre benziyordu. Ama yatakta televizyondakinden çok daha eğlendiriciydi. Bir aktör gibi meslek yaşamını özel hayatına yansıtmıyordu. Hiçbir zaman gerçek aşktan, ciddi bir ilişkiden söz etmiyorlardı. Claudia'nın buna ihtiyacı yoktu. Vale ise bu kelimeleri sözlük anlamlarıyla oldukları gibi alıyordu. İkisi de aralarındaki 35 yaş farkı gerçeğini kabul ediyorlardı. Bundan başka aslında Vale'ın ününden başka bir şeyi yoktu. Claudia ile tek ortak yanları edebiyattı ve ikisi de bunun bir evlilik için düşünülebilecek en kötü temel olduğunu biliyorlardı. Ama Vale'la filmleri tartışmak da Claudia'nın hoşuna gidiyordu. Romancı sinemanın bir sanat olmadığını iddia ediyordu. Ona göre bu kayıp mağaralarda bulunan ilkel resimlere dönmekti. Filmin bir dili yoktu. İnsanların ilerlemeleri için dile gereksinim olduğuna göre sinema sadece gerilemiş, önemsiz bir zanaattı. Claudia o halde resim de bir sanat değil diyordu. Bach ve Beethoven sanatçı sayılmaz. Michelangelo da öyle. Sen saçmalıyorsun. Sonra onun mahsus damarına bastığını anlıyordu. Vale Claudia'yı kızdırmaktan hoşlanıyordu ama sadece seksten sonra ve ihtiyatla. İşten kovuldukları sırada gerçekten yakın iki dosttular artık. Vale New York'a dönmeden önce Claudia'ya üzerinde 4 ayrı renkte taş olan küçücük çarpık bir yüzük hediye etti. Pahalı bir takı gibi durmuyordu ama aslında değerli bir antikaydı. Vale onu bulmak için çok dolaşmıştı. Claudia ondan sonra yüzüğü parmağından hiç çıkarmadı. Bu ona şans getiren tılsımlı bir takıydı sanki. Vale Hollywood'dan ayrıldığı sırada artık seks ilişkileri sona ermişti. Vale geri döndüğü zaman Claudia başka bir maceraya atılmış olacaktı. Yazar seks ilişkilerinin temelinde ihtirastan çok dostluk olduğunu anlıyordu. Claudia bir güle güle armağanı olarak ona Hollywood'la ilgili davranışları öğretti. ''Bizim senaryoyu şimdi Benny Sly yeniden yazıyor. Senaryoları yeniden yazma konusunda efsaneleşti artık. Hatta bir ara bu iş için ona özel bir akademi ödülü vermeyi bile düşündüler. Benny Sly'ın uzmanlık alanı ticari olmayan hikayeleri 100 milyon dolar getirecek eserlere dönüştürmek. Herhalde senin romanını da filme dönüştürecek. Sen bundan nefret edeceksin ama film bol para getirecek.'' Vale omzunu silkti. ''Tamam, net kazancının %10'u benim, çok zengin olacağım.'' Claudia ona öfkeyle bakarak ''net'' diye bağırdı. ''Sen iç savaş sırasında Güneylilerin kullandıkları paraları da alıyor musun? Film ne kadar para getirirse getirsin bir kuruşunu bile göremeyeceksin. Lodestone paranın ortadan kaybolması konusunda çok ustadır. Dinle, tonla para getiren 5 filmden ben de net kazançtan pay alacaktım. Ama paradan elime bir tek kuruş bile geçmedi, senin de geçmeyecek.'' Vale yine omzunu silkti. Bu durumu aldırmıyormuş gibiydi. Bu nedenle sonraki yıllarda davranışları insanı daha da şaşırtacaktı. Claudia'nın ondan sonraki aşk macerası genç kadına Ernest Vale'in sözlerini anımsattı. Hayatın bir kutu dolusu el bombasına benzediğini söylemişti. Claudia çok zeki olmasına rağmen ilk kez hiç de uygun olmayan bir erkeğe kapıldı. Bu kişi genç bir dahi yönetmendi. Claudia ondan sonra dünyadaki hemen hemen bütün kadınların aşık olabileceği bir erkekle ilişki kurdu. İhtiyatı bir yana bıraktı ve çılgınca aşık oldu. Bu erkek de uygun değildi. Claudia başlangıçta böyle üstün erkekleri çekebildiği için gururlandı. Ama sonra bu adamların ona davranış tarzları yüzünden düş kırıklığına uğradı. Yönetmen Sansar'a benzeyen sevimsiz bir adamdı. Claudia'dan birkaç yaş büyüktü sadece. 3 avantgard film yapmıştı. Bunlar hem eleştirmenlerce beğenilmiş hem de ona bolca para kazandırmıştı. Her stüdyo genç adamı istiyordu. Lodestone stüdyoları yönetmenle 3 film için anlaştı. Çekilecek ilk filmin senaryosunu da Claudia yeniden yazacaktı. Yönetmeninin dehasının özelliklerinden biri de ne istediğini çok iyi bilmesiydi. Genç adam önce Claudia'ya tepeden baktı. Çünkü o hem kadındı hem de yazar. Hollywood'daki güç yapısına göre bu ikisi de önemsiz sayılıyordu. Yönetmenle Claudia çok geçmeden kavga ettiler. Yönetmen genç kadından bir sahne yazmasını istedi. Claudia ise bunun konunun yapısına uymadığını düşünüyordu. Yönetmenin kendini göstereceği fazla parlak bir sahne olacaktı bu. Claudia bu sahneyi yazamam dedi. Hikayenin gelişmesine hiçbir katkıda bulunmuyor. Hareket ve kameradan ibaret bu. Yönetmen sert sert işte onun için buna film deniyor diye cevap verdi. Bu sahneyi konuştuğumuz gibi yaz. Claudia boşuna zaman kaybetmek istemiyorum dedi. Ne senin vaktini ne de benimkini. Sahneyi o pis kameranla yaz. Yönetmen hiç zaman kaybetmedi. Öfkelenmek için bile. Seni kovuyorum. Artık filmle hiçbir ilişkin yok. Ama Skippy Deer'la Bobby Bones onları barıştırdı. Sadece genç kadının inadı yönetmenin merakını uyandırdığı için. Film başarılı oldu. Claudia da bunu kendi yazarlığından çok yönetmenin film konusundaki yeteneğinin sağladığını itiraf etti. Açıkçası yönetmenin gözlerinin önünde canlandırdığı şeyi görememişti. Yönetmenle Claudia adeta kazara ilişkiye girdiler. Ama genç adam Claudia'yı düş kırıklığına uğrattı. Soyunmaya yanaşmıyor, arkasında gömleği de sevişiyordu. Claudia ise birlikte şahane filmler yaratacaklarını hayal ediyordu. Bu gelmiş geçmiş en büyük yönetmen yazar ekibi olacaktı. Genç kadın daha önemsiz bir iş arkadaşı olmaya, yeteneğiyle dehaya hizmet etmeye de razıydı. Birlikte müthiş bir sanat yaratacak ve efsaneleşeceklerdi. İlişki bir ay sürdü. Yani Claudia Messalina'nın ilk taslağını bitirip ona gösterinceye kadar. Yönetmen senaryoyu okudu sonra bir kenara attı. Göğüslü, popolu, feminist saçmalıkları. Sen zeki bir kızsın ama bu çevirmek için hayatımın bir yılını ziyan edeceğim bir film değil. Claudia bu sadece ilk deneme dedi. Yönetmen tanrım diye omurdandı. Bir filmin çevrilmesi için özel ilişkilerinden yararlanan insanlardan nefret ediyorum. Claudia'nın aşkı o anda söndü. Tepesi fena halde atmıştı. Bir film çevirebilmek için seninle yatmama hiç gerek yok. Yönetmen tabii yok dedi. Yeteneklisin. Ayrıca film endüstrisinde çalışan kadınların en güzel popolularından biri olmakla da ün yaptın. Claudia dehşete kapıldı. İlişki kurduğu erkekler konusunda hiç dedikodu yapmazdı. Ayrıca adamın konuşma tarzı da sinirlerine dokundu. Erkeklerin yaptıkları şeyleri kadınların da yapması çok ayıpmış gibi konuşmuştu. Claudia sen de yeteneklisin dedi. Ama arkasında gömlekle sevişen bir erkeğin adı daha da kötüye çıkar. Ve hiç olmasa ben biriyle ona bir deneme filmi çekmeyi vaat ederek yatmadım. İlişkileri böylece sona erdi. Claudia da o zaman yönetmen olarak Dita Tommy'yi düşünmeye başladı. Artık senaryosunun hakkını ancak bir kadının verebileceğine inanıyordu. Lanet olsun diye düşünüyordu. O aşağılık herif soyunmuyor, seviştikten sonra konuşmaktan hoşlanmıyor. Film konusunda bir dahi ama dili yok. Bir dahi olarak hiç de ilginç biri değil. Filmlerden söz ettiği zamanlar dışında. 12. ayrımın sonu. Sayfa 121.